Şimdiye dek İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle Tanrı'nın sağladığı kurtuluşu bütün öğeleriyle ele aldık. Sizlere İsa'nın çarmıhtaki ölümü aracılığıyla bizlere sağlanan her şeyin tek bir kutsal kitap sözcüğüyle, yani kurtuluşla tanımlandığını belirttim. Yeni antlaşmada kurtuluş sözcüğünün kullanıldığı bazı ayet örneklerine baktık ve bunların salt günahların bağışlanması ya da yeniden doğuştan çok daha geniş bir anlama sahip olduğunu gördük. Şimdi ise bu kurtuluşun, yani günahların bağışlanmasıyla birlikte diğer sağlananların imanlı tarafından nasıl sahiplenileceğine dair İncil'deki öğretişlerin üzerinde durmanın uygun olduğuna inanıyorum. Bu sözlerimle günahların bağışlanmasının eşsiz önemini herhangi bir şekilde azımsamıyorum. Çünkü bu gerçekten muazzam bir mucizedir. Ama Tanrı'nın kurtuluşla sağladıklarının sadece bir parçasıdır. Kurtuluş hakkında birçok ayet biliyorsunuzdur. Fakat bunları kurtuluşun bu geniş kapsamlı içeriğine muhtemelen uygulamışsınızdır. Dolayısıyla bu ayetlerden bazılarını ele alarak kurtuluşun bir imanlı tarafından nasıl sahiplenileceğini sizlere açıklamak istiyorum. Bu sahiplenme sürecinin aşamalardan oluşan bir deneyim olduğunu da sözlerime eklemek isterim. Kurtuluş bir kereye mahsus bir deneyim değildir. İçine girdikçe gelişen ve zenginleşen bir süreçtir. İnceleyeceğimiz ayetleri birçoğunuzun bildiğini sanıyorum. Ama ben kurtuluşun bu geniş kapsamı nedeniyle çalışmamıza daha farklı bir boyut katacağım. İlk önce Markos 1:15'i açalım. İsa Mesih'in yeryüzündeki hizmetine başladığı dönemde halka ilk seslenişine kulak verin. Zaman doldu diyordu. Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Tövbe edin, müjdeye inanın. Bu nedenle ilk iki şart, ki bunlar İncil'in başından sonuna dek sürekli olarak bildirilir, tövbe ve imandır. Bu arada tövbeyi dışarıda bırakıp sadece iman etmeyi vurgulayan bir öğretiş türü olduğunu da söylemek istiyorum. Ne var ki bu öğretiş kutsal kitaba dayanmaz. Önce tövbe etmeksizin İncil'de açıklandığı şekliyle iman etmenin mümkün olup olmadığı konusunu da ayrıca sorguluyorum. Yeni antlaşmada başından sonuna dek vaftizci Yahya'dan itibaren İsa Mesih'in, Petrus'un, Pavlus'un hizmetleri boyunca kurtuluşa götüren ilk adımın tövbe etmek olduğunu görüyoruz. Elçilerin İşleri 2. bölümde Pentekost gününde, konu açılmışken o kısmı da biraz açıklayalım. Petrus'un kutsal ruhun inişinin önemini bildiren konuşmasının ardından orada bulunan iman etmemiş kişiler hakkında 37. ayette şöyle yazar. Bu sözleri duyanlar yüreklerine bir hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere, kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Bu eylem gerektiren bir soruydu. Petrus da uygulamalı bir yanıtla karşılık verdi. Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Ben bunu Tanrı'nın günahkarın kendisinden bu konuda ne yapmasını istediğine dair yönelttiği soruya karşılık olarak verdiği değişmez yanıt olarak yorumluyorum. Kilise bu bildiriyi budamış ve bir anlamda yanlış uygulamıştır. Ama bildiri hep aynı kalır. Bana ne yapmam gerekiyor sorusunu yönelten bir günahkarla konuşurken ona her zaman kutsal kitaba dayanan tam bir yanıt vermeyi amaçlarım. Tövbe et, vaftiz ol. O zaman kutsal ruh armağanını almaya hak kazanırsın. Tanrı'nın bu planını hiçbir zaman değiştirmediğine inanıyorum. Ama ilk şartın tövbe etmek olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum. Tövbe etmenin Grekçedeki karşılığı, temelde düşünce ya da düşünüş biçimini değiştirmek anlamını taşır. Bu sözcüğün, din dışı Grek edebiyatında da her zaman düşünce değiştirmek anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yalnız burada tövbe etmenin aslında bir duygu olmadığını, eylem gerektiren bir karar olduğunu vurgulamak istiyorum. Tanrı sizin duygularınıza değil, isteminize bakar. O zamana dek yaşamanızı belli bir biçimde sürdürmüştünüz. Ama şimdi düşüncenizi değiştirdiniz ve farklı bir biçimde yaşamaya karar verdiniz. Kendi kurallarınıza ve kendi belirlediğiniz ölçülere göre canınızın istediği şeyleri yaparak yaşamıştınız. Ama şimdi bunların hepsine son verdiniz. Artık Tanrım, sana teslim oluyorum, bana ne yapmam gerektiğini göster ki yapayım dersiniz. Tövbe etmek budur. Herkesin tövbe etmesi neden gereklidir? Bunun yanıtı Yeşaya 53:6 ayetinde verilir. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, her birimiz kendi yoluna döndü. Daha önce de belirttiğim gibi bu ifadenin günümüze en uygun çevirisinin isyan etmek olduğunu düşünüyorum. Bir başka deyişle hepimiz Tanrı'ya baş kaldırmıştık. Hepimiz birer isyankar olduğumuza göre atılması gereken ilk adım bu isyanımızdan vazgeçmektir. Tövbe etmek, başkaldırıya son vermektir. Tüm insanlığın sorununun temelinde isyan, yani başkaldırı yattığına göre, buna kökten bir çözüm sağlamayan herhangi bir din biçimi etkili olamaz. Bu isyan konusuna odaklanılmadan, Rabbin müjdesinin insanlara duyurulduğu geniş bir uygulama alanı olduğunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Kişiler rahatlıkla hiç düşünmeden yeniden doğdum ya da kurtuldum dediklerinde açıkçası bazen endişeleniyorum. Eğer kişinin isyanlarına son verdiğinin kanıtlarını onun yaşamında görmezsem, onun kurtulduğuna dair bu iddiasını kabul etmem mümkün olmaz. Bu kanıtları görmek büyük önem taşır. Örneğin, tanıdığım bazı insanları düşünüyorum da konuşmaları kulağa doğru gelse de yine de kendi yollarında giderler. Kendi belirledikleri ölçülere göre yaşarlar. Tanrı'nın kendilerinden yapmalarını beklediği şeyleri sadece kendi istekleri ölçüsünde yerine getirirler. Kral Saul'un Amaleklilerle savaşmaya gönderildiği zaman sergilediği davranışla ilgili bir gerçeği Tanrı'nın esiniyle fark ettim. Saul geri döndüğünde peygamber Samuel'e gider ve "Ben Rabbin buyruğunu yerine getirdim." der. Samuel'in 1. Samuel 15-14 ayetinde ona şöyle dediğini görüyoruz. "Öyleyse nedir kulağıma gelen bu koyun meylemesi? Nedir bu duyduğum sığır böğürmesi? Ölü koyunlar meylemez, ölü sığırlar böğürmez." Saul örneğine benzeyen pek çok insan vardır. "Tanrı'nın benden istediklerinin hepsini yerine getirdim ama koyunların ve sığırların sesleri hala duyuluyor. Kanıtları ortada yok." Afrika'da verdiğim bir eğitim sırasında öğrencilerime şöyle dedim. "Bu öyküden çıkarılması gereken dersi size söyleyeceğim." O sırada Tanrı sözümü kesti ve bana şöyle dedi. "Bu öyküdeki dersi size ben bildireceğim." Bu ders şudur. Noksan söz dinlerlik, söz dinlemezliktir. Ya da eksiksiz olmayan bir itaatkarlık, itaatkarsızlıktır. Tanrı'nın buyruklarını kendi istekleri ölçüsünde yerine getiren insanlar asla tövbe etmemiştir. Onlar hala birer isyankardır. Bu kişiler sevecen, dindar, belki de dillerle konuşuyor olabilirler ama hala birer isyankardırlar. Peki hem dillerle konuşup hem bir isyankar olunabilir mi? Dillerle konuşan kişilerin sorunu, ki ben de dillerle konuşuyorum, dillerle konuşmanın tövbe etmenin yerine geçen bir olgu olduğunu zannetmeleridir. Oysa öyle değildir. Tövbenin yerine geçebilecek hiçbir şey yoktur. Tövbe etmek zorunlu ve kaçınılmazdır. İsyana son verilmesi gerekir. Birinci şart tövbe. İkinci şart imandır. İman etmenin yerini alabilecek hiçbir şey yoktur. Şimdi İbranilere mektup 11. bölüm 6. ayete bakalım. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek imkansızdır. Burada iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmenin zor değil, olanaksız olduğu bildiriliyor. Tanrı'ya yaklaşan, onun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. Bunun başka bir yolu yoktur. Öyleyse neye inanmanız gerekiyor? Önemli olan iki şeye inanmanız gerekiyor. Birincisi, Tanrı'nın var olduğuna. İnsanların çoğu buna inanır ama bu yeterli değildir. Tanrı'nın kendisini gayretle arayanları ödüllendireceğine inanmalısınız. İnanmak, Tanrı'ya güvenmektir. Onun adil ve sadık bir Tanrı olduğuna inanmaktır. İmansızlığın çok ciddi bir suç olmasının nedeni Tanrı'ya kötülük atfetmesidir. Tanrı'nın söylediklerini yapmayacağını, vaatlerini yerine getirmeyeceğini ima etmektir. Bizden beklenen ise inanmaktır. Birçok insan inanmakta zorluk çeker. Ben bile bazen bu konuda zorluk çekiyorum. Sizlere bunun çözümünü söyleyeyim. İman. İmana nasıl sahip olduğumuzu biliyorsunuz değil mi? Bu konuyu daha önce ele almıştık. İman, Tanrı'nın sözünü işitmekle gelir. Sevgili kardeşlerim, eğer inanmakta zorluk çekiyorsanız, sizlere televizyonun karşısında daha az zaman harcamanızı ve kutsal kitabı daha fazla okumanızı öneriyorum. Böyle yapmanın bazılarınızda çarpıcı sonuçlar yaratacağını göreceksiniz. İmana normalde televizyonu izleyerek sahip olunamaz. Evet biliyorum, televizyonda da Tanrı'nın sözünü duyuran vaizler var. Ama gerçekten iman sahibi olmak istiyorsanız doğru adımları atmalısınız. Bu adımlar nelerdi? Tanrı'nın sözünü dinlemek, duymak ve dikkatinizi bunlara odaklamak. Romalılara mektup 10-17 ayetinde şöyle yazar. İman haberi duymakla olur. Size başka bir şey daha söyleyeceğim. İmansızlığı reddetmeliyiz. İmansızlığa kişisel olarak güçlü bir şekilde karşı durmalıyız. Şimdi İbraniler 3:12'yi tekrar açalım. Ey kardeşler, hiçbirinizde diri Tanrı'yı terk eden kötü, imansız bir yüreğin bulunmamasına dikkat edin. İmansız bir yürek nasıldır? Kötüdür. Bu zararsız bir zayıflık değildir. Tümüyle kötüdür. Kilisenin büyük bir çoğunluğunun imansızlığı hepimizin maruz kaldığı zararsız bir zayıflıkmış gibi ele aldığını düşünüyorum. Ama çok iyi bildiğim bir şey var ki bunu hep birlikte yapmalıyız. İmansızlığı reddetmek gerçekten çok önemlidir. Eşim Ruth ve benim insanlar için şifa duası hizmetimize başlamadan önce sıklıkla yaptığımız bir şey var. Bu kişilerden imansızlığı reddetmelerini istiyoruz. İmansızlık kişiyle kurtuluş arasında büyük bir engel teşkil eder. Bu engel kurtuluş deneyiminizin ilk aşamasında mutlaka kendini açıkça ortaya koymaz. Ancak daha sonraki süreç içinde yaşamınızı etkiler. İmansızlığı reddetmenin büyük yarar sağladığına inanıyorum. Ben bir vaizim ama yine de imansızlığı reddetmem gerekiyor. Eşimle birlikte dün gece bu konu üzerinde konuşuyorduk. Bana çok şaşırtıcı bir şey açıkladı. İmansızlığın bir küfe benzediğini söyledi. Küf ilk oluşmaya başladığında dikkat çekmez ama büyür, yayılır ve diğer insanları da etkiler. Şimdi size bir öneride bulunacağım ama eğer istemiyorsanız yapmanız gerekmiyor. Birkaç dakikamızı imansızlığı reddetmeye ayıracağız, tamam mı? İmansızlığı reddedip imanımızı ikrar edeceğiz. Ne söylediğimiz çok önemli. Bu nedenle hep birlikte yüreğimizi Rabbe açalım. Ben konuşacağım, sizlerse Tanrı'ya odaklanın. Gözlerinizi ister açık tutun, ister kapatın. Söyleyeceklerimi ardımdan tekrar etmenizi istiyorum. Yüce Tanrı, imansızlığın bir günah olduğunu biliyorum. Ve ben de bu günahı işledim. Şimdi senden beni bağışlamanı ve imansızlığın tutsaklığından kurtarmanı diliyorum. Tanrım, imanımı şimdi ilan etmek istiyorum. Sana inanıyorum Tanrım. Baba Tanrı'ya, Oğul Tanrı'ya ve Kutsal Ruh Tanrı'ya inanıyorum. Tanrı sözü olan Kutsal Kitab'a inanıyorum. Kutsal Kitab'ın tamamen doğru olduğuna inanıyorum. Bütün bunlara tüm yüreğimle inanıyorum. Tanrım, bana yardım et. İsa'nın kutsal adıyla. Amin. Şimdi de ona şükredelim. Bazılarınız bundan sonra Tanrı'dan geleni daha kolay aldığınızı göreceksiniz. Yapmanız gereken ikinci şey iman etmek. Üçüncüsü ise imanınızı açıkça ikrar etmektir. Bazı durumlarda ikrar konusuna aşırı derecede ve kutsal kitaba uygun sayılmayacak bir vurgulama yapıldığını biliyorum. Ama işin özüne bakarsak ikrar etmek tümüyle kutsal kitaba dayanan bir olgudur. Her şey suistimal edilebilir. Bazı durumlarda aşırıya kaçılması mümkündür. İnsanlar bazen böyle yapabilir. Bazılarının bu gerçeği kötüye kullanmış olmasının size bu gerçeğin sevincini yaşamaktan alıkoymasına izin vermeyin. Şimdi Romalılar 10:9-10 ayetlerine bakalım. Pavlus konuşmasının ortasında şöyle diyor. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Bu şimdiye dek ele aldığımız bütün yönleriyle tam bir kurtuluştur. Ne yapmanız gerekiyor? İki şey. Bunlar nelerdir? Yürekten iman etmek ve bunu açıkça bildirmek. Bir sonraki ayette Pavlus sıralamayı değiştiriyor ve şöyle diyor. İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur. Ayetin Grekçesinde de kişi ağzıyla açıkça söylenen imanla kurtulur diye yazılıdır. Kurtuluşa yüreğimizle iman eder ve bunu ağzımızla açıkça söylersek kavuşuruz. Sadece yüreğimizle iman etmek ya da sadece açıkça söylemek yeterli değildir. Bazı insanlar vardır, yürekten iman eder ama bunu açıklamaya cesaret edemezler. Diğer bazıları ise açıkça söylermiş gibi görünürler ama gerçekten yürekten iman etmezler. Her iki tip insan da Tanrı'nın vaatlerine sahip olamazlar. Çünkü yürekten inanmaz ve ağızlarıyla açıklamazlar. Oysa kurtuluşa götüren yol budur. Kurtuluşun hangi yönünü ele alırsanız alın, yapılması gerekenler yürekten iman etmek ve bunu ikrar etmektir. İkrarın kutsal ayetler açısından taşıdığı anlam konusunda kesin olmalıyız. Birçokları, özellikle Katolik ya da benzeri diğer mezheplere ait olan insanlar için ikrar, günahların itiraf edilmesi demektir. Ancak bu, kutsal kitaptaki anlamının sadece bir parçasıdır. İkrar etmek ya da itiraf etmek, Grekçe aynısını söylemek anlamına gelen bir sözcükten türetilmiştir. Yani ikrar etmek, aynısını söylemektir. Ama neyin aynısını söylemek? Bu soruyu şöyle yanıtlayabiliriz. Tanrı'nın kendi sözüyle bildirmiş olduklarının aynısını söylemek. Ya da diğer bir anlatımda ağzınızdan çıkan sözcüklerin Tanrı'nın yazılmış olan sözüne uymasıdır. İkrar etmek gerçekten çok önemli bir konudur. Şimdi de kısa bir süreliğine İbranilere mektuba geri dönüp başkâhinimiz İsa Mesih için neler yazılmış olduğuna bakalım. İbranilere mektubun yazarı tanrısal esinleme aracılığıyla İsa Mesih'in başkâhinlik hizmetinden söz etmektedir. Bu gerçek İbraniler dışında yeni antlaşmanın başka bir yerinde açıklanmamıştır. Bu kısım üzerinde çalıştıkça İsa Mesih'in bizim için üstlendiği göksel başkâhinlik hizmetinin yeryüzündeki ikrarımızla doğrudan doğruya bağlantılı olduğunu göreceksiniz. İbraniler 3:1'i açalım lütfen. Ayette şöyle der. Bunun için göksel çağrıya ortak olan kutsal kardeşlerim, açıkça benimsediğimiz inancın elçisi ve başkâhini olan İsa'yı düşünün. İsa Mesih bu ayette inancın elçisi ve başkâhini olarak tanımlanmaktadır. İnancın elçisi olarak Baba Tanrı tarafından kurtuluş sağlamak üzere gönderildi. Başkâhini olarak ise kurtuluş armağanını alanları Babanın huzurunda temsil etmek üzere Babanın yanına geri döndü. Bu nedenle İsa hem elçi hem başkâhindir. İbranilere mektubun yazarı Mesih'i inancın başkâhini olarak adlandırır. Bu konu çok önemlidir. Onun göksel başkâhinlik hizmeti bizim neyi ikrar ettiğimizle doğrudan ilişkilidir. Bizler Tanrı'nın kutsal kitapta bildirdiklerinin aynısını ağzımızla açıkça söylediğimiz zaman İsa Mesih bizi onaylar ve göksel yetkisiyle bu ikrarımızın arkasında durur. Ama ağzımızı açıp bir şey söylemezsek, başkâhinimizin bizim adımıza sağladığı hizmete gereken karşılığı vermemiş oluruz. Anlayabiliyor musunuz? Onun başkâhinlik hizmetinin çerçevesi bir anlamda bizim ikrarımızın boyutuyla belirlenir. İbraniler 4:14'te şöyle der. Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın oğlu İsa varken açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım. O zaman ilk önce ne yapıyoruz? Açıkça ikrar ediyoruz. Ardından ne yapıyoruz? İnancımıza yani imanımıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Değiştirmeden, bırakmadan tüm gücümüzle bu inanca bağlı kalıyoruz. Ama sadece bununla kalmıyoruz. İbraniler 10:21-23'ü okuyalım. İkrarımız ve Mesih'in başkâhinlik hizmeti arasındaki ilişkiyi net bir şekilde görmenizi istiyorum. Ayetlerde şöyle der. Tanrı'nın evinden sorumlu büyük bir kâhinimiz bulunmaktadır. Buna göre yüreklerimiz kötü vicdandan arınmış ve bedenimiz temiz su ile yıkanmış olarak imanın verdiği tam güvenceyle, yürekten bir içtenlikle Tanrı'ya yaklaşalım. Açıkça benimsediğimiz ümide sımsıkı tutunalım. Çünkü vaat eden Tanrı güvenilirdir. Bu ayetler size bir şey söylüyor mu? İlk önce ikrar ediyorsunuz, ardından imanınıza tam bir güvenceyle ve yürekten bir içtenlikle sımsıkı tutunuyorsunuz. Burada bizlere karşıtlıkla ve karşı koymayla karşılaşacağımız bildiriliyor. İkrarınızı değiştirmenize neden olabilecek türlü durum ve koşullarla karşılaşacaksınız. Ama yeni antlaşmada imanımızı ikrar etmemiz ve sımsıkı tutunmamız bildiriliyor. Bu, kurtuluş sürecinin önemli bir parçasıdır. Daha sonradan eklenen bir olgu değildir. Kurtuluş, yürekten iman edenlere ve ağzıyla açıkça ikrar edenlere sağlanır. Ya da kişi yüreğiyle doğruluğa inanır ve bunu açıkça ikrar eder. Diğer bir anlatımla, kurtuluşa iman ederek ve ardından bu imanımızı sözlerimizle açıkça beyan ederek kavuşuruz. Şimdi birazdan birlikte söyleyeceklerimiz üzerinde düşünelim. Burada İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle bize sağladıkları hakkında konuşuyoruz. Onun çarmıhtaki ölümü ikrarımızın temelini oluşturuyor. Yani Yeşaya 53, 4 ve 5'i, Matta 8, 17'yi ve 1. Petrus 2, 24'ü bir araya topluyor. Şimdi bu söyleyeceklerimiz tümüyle kutsal kitap ayetlerine dayanıyor. İsa Mesih zayıflıklarımı kaldırdı ve hastalıklarımı yüklendi. Ve ben onun yaralarıyla şifa buldum. İşte benim ikrarım budur. Eşim Ruth'la birlikte şifa hizmeti verirken çoğunlukla insanlardan bu gerçeği ikrar etmelerini isteriz. Çünkü bu ikrarlarıyla kurtuluşu sahiplenmeye hak kazanırlar. Bu sözleri tekrarlarken böbreklerinizde bir sağlık sorunu varsa şöyle dersiniz. İsa Mesih, burada tümüyle o vurgulanmaktadır, zayıflıklarımı kaldırdı ve hastalıklarımı yüklendi. Ve ben onun yaralarıyla şifa buldum. Peki, böbreklerinizdeki sorun devam ederse ne yaparsınız? Tabii ki imanınıza sımsıkı tutunursunuz. Bunun bir savaş olduğunu anlayabiliyor musunuz? Bana inanın, deneyimlerime dayanarak konuşuyorum. Şifa bulmak müthiş bir mücadele gerektirebilir. İbranilere mektubun yazarı 12:4 ayetinde Mesih inanlısı Yahudilere şöyle seslenir. Günaha karşı verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı akıtana dek dayanmak zorunda kalmış değilsiniz. Günaha karşı mücadele vermek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ama hastalığa karşı da mücadele etmek zorundayız. Savaşmalıyız. Bizler birer savaşçıyız. Elimiz kolumuz bağlı bekleyip iblisin zarar vermesine izin vermeyiz. Tanrı'yı yüceltmek bu değildir. İçinde bulundukları duruma göre insanların birçoğunu etkileyen bir konu olsa da bu paylaşımda tümüyle fiziksel şifaya odaklanmayacağım. Ya maddi ihtiyaçlarımız? Ruth'la birlikte bu konudaki ikrarımızı daha önce sizlere açıklamıştık. Ve şimdi bir kez daha tekrarlayacağım. Bu bizim için çok önemli. Bu salt bir tören değil. Hizmetimiz için Tanrı'nın ambarındaki hazineleri açığa çıkarmamızı sağlayan bir eylemdir. Tanrı, hizmetimizde gerçekleştirmemizi beklediği her şey için gerekli olanın tamamını sağlamış olduğunu bize bildirdi. Bu sağlayışın tamamına sahip olmak için iman etmeli ve imanımızı ikrar etmeliyiz. O zaman ne yapacağız? Ayette bildirilenleri kendimize uygulayarak imanımızı ikrar edeceğiz. 2. Korintliler 9:8'de şöyle der. Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için Tanrı bize her nimeti artıracak güçtedir. Amin. Bu konuda birkaç ayet daha tekrarlayalım. Böylelikle üzerinizdeki baskıyı bir ölçüde kaldıracağımıza inanıyorum. Şimdi de yasanın tekrarı 33:25'i ve ardından Pavlus'un bu ayeti yorumlamasını tekrarlayacağız. Sözleri kendimize uygulayacağız. Yani siz yerine biz sözcüğünü kullanacağız. Kapı sürgülerimiz demir ve tunç olacak ve gücümüz yaşamımız boyunca sürecektir. Ey Yeşurun, bize yardım için göklere ve bulutlara görkemle binen, Tanrı'ya benzer biri yok. Sığınağımız çağlar boyu var olan Tanrı'dır. Bizi taşıyan onun yorulmaz kollarıdır. Düşmanı önümüzden kovacak ve bize onu yok et diyecek. Amin. Tanrı'ya övgü ve yücelik olsun. İnsanların bu bereketten mahrum kalmalarını istemiyorum. Şimdi de 2. Korintliler 2:14 ayetini tekrarlayacağız. Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, onu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun. Her zaman ve her yerde ifadelerini dikkatinizi çekerim. Ne zaman ne yer. Hiçbir şeyi dışarıda bırakmıyor. Şimdi buna bir ekleme daha yapalım. Çünkü bizler Tanrı için kurtulmakta olanların ve yok olmakta olanların arasında Mesih'in hoş kokusunu yayanlarız. Benimle birlikte okuyarak ayetlere katıldığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Artık gerekli durumlarda tekrarlayabileceğimiz bir dağarcık oluşturduk. Yalnız bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. İkrar ettiğimiz bu bildiriler dini bir alıştırma değil, içinde bulunduğumuz ruhsal savaşın bir bölümüdür. Çok yakında Papua Yeni Gine, Malezya ve Endonezya'yı kapsayan bir müjdeleme seyahati yapacağız. Bu ülkelerde karanlığın gücünün etkisi muazzamdır. Ama Tanrı'nın onu yok et diyerek düşmanlarımızı önümüzden kovacağını söylemiştik. Bu sözleri sadece ağzımızda söyleseydik bir işe yaramazdı. Bu sözlere bütün yüreğimizle inanmanız gerekiyor. Ama sadece bütün yüreğimizle inansaydık sağlayacağı yararın tamamını elde edemezdik. Bu gerçeğe bütün yüreğimizle inanmalı ve açıkça beyan etmeliyiz. Şimdi suçlanmaya karşı bir mücadele verdiğinizi düşünelim. Yani şeytan sizi türlü biçimlerde suçlamakta. Ama Yaşaya 53:10'u ve 2. Korintliler 5:21'i açıp şöyle diyebilirsiniz. Ben onun doğruluğu olayım diye Mesih benim için günah oldu. Beni iyi dinle şeytan. Beni istediğin kadar suçlayabilirsin. Fakat Mesih'in doğruluğunu suçlamaya çalışmak boşa zaman kaybıdır. Karşındaki onun doğruluğudur. Ama bu doğruluğa sadece düşünmekle ya da sadece inanmakla sahip olamazsınız. Bunu ağzınızla açıkça söylemelisiniz de. Şeytan çölde İsa'yı denemeye kalkıştığında Mesih onu 3 kez diye yazılmıştır sözleriyle yanıtladı. İsa bunları ağzıyla söyledi. Tanrı sözünü açıkça beyan etti. Bizim de daha sonra yapmamız gereken harekete geçmektir. Bunu size açıklamak için Yakup 2:20'den başlayarak birkaç ayet okumak istiyorum. Ey akılsız adam! Eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? Eylemsiz iman yararsızdır, ölüdür. Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi. İmanı eylemleriyle tamamlandı. Şimdi de 25 ve 26. ayetlere bakalım. Aynı şekilde ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? Ruhsuz beden nasıl ölüyse eylemsiz iman da ölüdür. Bu yüzden tövbe ve iman ettikten ve imanınızı ağzınızla açıkça beyan ettikten sonra bir noktada bu imanınızı eyleme dönüştürmek zorunda kalacaksınız. Bu ateşle denenmeye benzer. İmanınızı eylemle kanıtlayabilecek misiniz? Daha önce size söylediğim bir şeyi anımsayın. Hastanede yatarken Süleyman'ın özdeyişleri 4:20-22 ayetlerini okuyup nasıl şifa bulduğumu anlatmıştım. Oğlum, sözlerime dikkat et, dediklerime kulak ver. Aklından çıkmasın bunlar. Onları yüreğinde sakla. Çünkü onları bulan için yaşam, bedeni için şifadır ya da ilaçtır bunlar. İşte bu nedenle hastalığıma ilaç olarak Tanrı'nın sözünü almaya karar vermiştim. Bir sıhhiye görevlisi olarak hastaların ilaçlarını günde 3 kez yemeklerden sonra aldıklarını biliyordum. Ben de böyle yaptım. Günde 3 kez yemeklerden sonra Tanrı'nın sözünü ilaç olarak aldım ve iyileştim. Eylemsizlikten yani pasif olmaktan kurtulmak son derece önemlidir. Eylemsizlik muazzam bir ruhsal sorundur. Ben bu gerçeği kendim bulmadım. Şifa bulmanın ilkelerini anlamıyordum. Beni yönlendiren ve harekete geçiren kutsal ruhtu. Hastane yatağımda öylece yatıp Tanrı'nın beni iyileştireceğine inanıyorum demedim. Tanrım, sözünü ilaç olarak alacağım dedim ve her gün 3 kez bu inancımı eyleme geçirdim. Yani beni eylemsizlikten eyleme geçiren imanımdı. Bu yüzden bu konuda ne düşünürseniz düşünün, kurtuluşun hangi aşamasında olursanız olun, yaşamınızın bir noktasında eyleme geçmek zorundasınız. Sizi bir konuda uyarmak istiyorum. Çok nadiren ya da bazen iman olumsuz bir eylemle ortaya konabilir. Örneğin, Tanrı'nın beni iyileştireceğine inanıyorum. Bu yüzden doktora gitmiyorum diyen insanlarla karşılaştım. Oysa genel konuşmak gerekirse doktora gitmemek imansızlık sayılabilir. Beni anlıyor musunuz? Bazı insanlar doktora gitmezler. Çünkü doktorun kendilerine söyleyeceklerini duymaktan korkarlar. Oysa iman olumludur. Kanımca imana sahip olup da doktora gitmek mümkündür. Zira her şey kutsal ruhun sizi nasıl yönlendirdiğine bağlıdır. Bizler kutsal ruhu sadece tek bir yöntemle sınırlayamayız. Tanrı beni o zamanlar ilaç olarak kendi sözünü almam yoluyla iyileştirdi. Diğer zamanlarda ise başka yollardan iyileştirdi. Bize ne yapmamız gerektiğini gösteren kutsal ruhtur. Eninde sonunda yaşamınızda bu ilkeyle karşılaşacaksınız. İmanınızı eylemle göstermeniz gerekecek. Tanrı'nın ihtiyaçlarınızı karşılayacağına inanıyorsunuz. Bu harika. Bir müjdeleme hizmeti için bağış topluyorlar ve Kutsal Ruh son paranızı da vermenizi söylüyor. Sizin iman eyleminiz işte budur. Peki bu konuda bir adım atacak mısınız? Bir noktada eylemsizlikten kurtulmak zorundasınız. İnanıyorum yaklaşımı gerçekten eyleme geçilen bir yaklaşımdır. Bir gün kilisede yanıma bir adam yaklaştı ve "çok hastayım. Beni yağla mes etmenizi istiyorum," dedi. Ardından "ama imanımın olup olmadığını bilmiyorum," dedi. Ona şöyle dedim: "Kardeşim, yağla mes edilmek için buraya gelmen senin imanını gösterir. Yani bu bir iman eylemidir." Pentekostçu müjdecilerin öncüsü olan Smith Wigglesworth'u eminim tanıyorsunuzdur. Ben Rabbi, onun hizmetinin meyveleri olan kişiler aracılığıyla tanıdım. Kendisiyle hiç tanışmadım. Ama Mesih'e iman etmeden önce sıhhi tesisatçılık yaptığını ve İncil'i bile okuyamadığını biliyorum. Tabii şimdi burada sıhhi tesisatçıların yeni antlaşmayı okuyamadıklarını kastetmiyorum. Yani demek istediğim, onun eğitim düzeyi çok düşüktü. Çok az eğitim almış ve H harfini sıklıkla yanlış kullanan İngilizlerden biriydi. Siz de yaşamınızın bir noktasında yatar ya da ayakta durur pozisyonunuzu bırakıp bir şeyler yapmak üzere eyleme geçmek zorundasınız. Hatta çoğu kez ne yaptığınızın önemi yoktur. İlyas'ın hizmetini düşünüyorum da sanırım o aklına ilk geleni yaptı. Ona kaynağın suyu kötü dediklerinde 2. Krallar 2:20'de verdiği şu yanıtı görüyoruz: "Yeni bir kabın içine tuz koyup bana getirin." Sonra tuzu suya atıp şöyle dedi: "Rab diyor ki, bu suyu paklıyorum. Artık onda ölüm ve verimsizlik olmayacak." O zamandan bugüne dek o su hala paktır. İlyas'ın pınarını bugün bile ziyaret edebilirsiniz. Suyu hala temizdir. Bir başka seferinde ise peygamberlerden biri balta demirini Şeria ırmağına düşürüp kaybeder. Eğer Şeria ırmağına gittiyseniz suyun dibinde 8-10 santim kalınlığında bir çamur birikintisi olduğunu bilirsiniz. Suya düşen bir balta demirini bulmak olanaksızdır. İlyas ise bir dal kesip düştüğü yere atınca balta demiri suyun yüzüne çıkar. Bilmem anlayabiliyor musunuz? İlyas'ın hizmetini incelediğimizde imanla yapılan basit bir eylemin bile Tanrı'nın mucizeler yaratan gücünü açığa çıkardığı birçok örnekle karşılaşırız. Bunun birçok farklı yolları vardır. Hizmetim sırasında Tanrı'nın benden yapmamı istediği şeylerden biri de insanların bacaklarını kontrol etmektir. Kişinin bacaklarını elime alıp tuttuğumda eğer bacaklar eşit uzunlukta değilse kısa olan bacak normal boyuna ulaşır. Bu eylem insanda baştan aşağı tam bir iyileşme sağlamasa da imanı açığa çıkarır. Kişinin doğaüstüyle temas etmesini sağlar. Artık asıl konumuza devam etmek zorundayız. Aksi takdirde zamanında bitiremeyeceğiz. Hepinizin, hepimizin yapabileceği en basit iman eylemi nedir? Eğer bir şey yapamıyorsanız, yapabileceğiniz tek bir şey var: şükretmek. Tanrı'ya şükretmek, imanın en yalın biçimiyle ifade edilmesidir. Yunus'un öyküsünü çok severim. Şimdi Yunus 2. bölümü okuyalım. Yunus bir balığın karnındadır. İçinde bulunduğu durumun zorluğunu anlayabiliyorum. Onun imana ihtiyacı vardı. Bu bölümü okursak 8 ayet boyunca dua ettiğini ve hiçbir şey olmadığını görürüz. Fakat 9. ayette şöyle der: "Ama şükranla kurban sunacağım sana." Ardından balık onu karnından karaya kusar. Dua ederek bir yere varamıyorsanız şükretmeye başlayın. Yuhanna 6. bölüme bakalım. İsa Mesih büyük mucizelerinden birini gerçekleştirmekte ve 5 somun ekmek ve 2 balıkla 5000 kişiyi doyurmaktadır. İsa bunu nasıl yaptı? Tanrı'nın mucize yaratan gücünü açığa çıkartan neydi? Yuhanna 6:11'i okuyalım. İsa ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar dağıttı. Balıklarla da aynı şeyi yaptı. İsa dua etmedi, sadece şükretti. Yuhanna onun bu davranışından oldukça etkilenmiş olmalı ki aynı bölümün 23. ayetinde şöyle yazar: "Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye'den başka kayıklar geldi." İsa'nın dua etmesine gerek kalmamış olması Yuhanna'yı çok etkiledi. Bu mucizenin gerçekleşmesine neden olan neydi? Şükretmek. Yuhanna 11. bölümde ise yazarın farklı bir konuyu ele alışını görüyoruz. İsa Mesih Lazar'ın mezarına gelir. Öyküyü biliyoruz. Lazar 4 gün önce ölmüş ve gömülmüştür. 41. ayette şöyle der: "Bunun üzerine taşı kaldırdılar. İsa gözlerini gökyüzüne dikerek şöyle dedi: Baba, beni işittiğin için sana şükrediyorum. İsa'nın tüm yaptığı buydu. Sana şükrediyorum sözleriyle müthiş bir mucize gerçekleştirdi. Bu paylaşımı bitirirken size bir öğüt vermek istiyorum. Biz burada İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle sağlanan kurtuluşun tamamını sahiplenmek konusunu ele alıyoruz. Bunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Yapmanız gereken diğer önemli şey ise gözlerinizi Mesih'ten ve onun çarmıhından uzaklaştırmamaktır. Yuhanna 3:14-15'te İsa çarmıhtaki ölümün amacını şöyle bildirir. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Mesih bu öğretişinde Musa ve İsrail halkının çöldeki deneyimindeki tunç yılan örneğini kullanır. Bu konu Eski Antlaşma Çölde Sayım 21. bölümde yer alır. Şimdi o bölümü açalım ve 5-9 ayetleri okuyalım. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su. Ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Halk şikayet ediyordu. Kaçınız yakınmanın ciddi bir günah olduğunun farkında? Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü. Yakınmanın son derece tehlikeli olduğunu unutmayalım. Şikayet etmek yerine ne yapılabilir? Tanrı'ya şükretmek ve onu yüceltmek. Evet, doğru. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik. Yalvar da Rab aramızdan yılanları kaldırsın dedi. Bunun üzerine Musa halk için yalvardı. Rab Musa'ya bir yılan yap ve onu bir direğin üzerine koy. Isırılan herkes ona bakınca yaşayacaktır dedi. Böylece Musa tunç bir yılan yaparak direğin üzerine koydu. Yılan tarafından ısırılan kişiler tunç yılana bakınca yaşadı. Buradaki yaşadı sözcüğünün iki anlamı vardır. Kişi fiziksel olarak iyileşti ve günahları bağışlandı. Aslında burada günahın bağışlanmasından çok fiziksel iyileşme daha fazla vurgulanıyor. İsa şöyle dedi. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Diğer bir anlatımla tunç yılan aracılığıyla sağlananlar neydi? Yanıtınızı duyamadım. Buna ikna oldunuz mu? Bu gerçeğe ikna olduysanız yaşamınız boyunca fark yaratacaktır. O kadar açık bir örnek ki halkın ne yapması gerekiyordu? Musa, Tanrı'nın talimatı doğrultusunda sorunlarının nedeni olan yılanın bronz bir benzerini yaptı. Kutsal kitapta bronz çoğunlukla yargı simgeler.
Yani bronz yılanın direğin üzerine koyulması, yılan tarafından ısırılmalarına neden olan günahın Tanrı tarafından yargılanmasını simgeliyordu.
İsrail halkı direğin üzerinde yargılanan günaha baktığında yaşadı. Tek yapmaları gereken buydu. Dua etmeleri ya da kendilerini suyla arındırmaları gerekmiyordu. Sadece yılana bakmaları gerekiyordu. Ve yılana bakan herkes yaşadı. Londra'daki Ulusal Galeri'de ünlü Hollandalı ressam Rubens'in bu konuyu resmettiği bir tablo sergilenmektedir. Ressamın konuyu çok iyi kavradığı anlaşılıyor. Çünkü tabloda direğin üzerinde bronz bir yılan ve çevresinde İsrail halkından çeşitli kesimler yer almakta. Ama en önde kucağında hasta bebeğini tutan bir anne bulunuyor. Tabloda annenin bebeğinin direğin üzerindeki yılana bakması için elinden geleni yaptığı görülüyor. Yani o kişinin dışında hiç kimsenin bakamayacağı gerçeği son derece çarpıcı biçimde tasvir edilmiş. Bir anne bebeği için bakamaz, bir koca karısı için bakamaz. Her insan kendi adına bakmak zorundadır. İncelediğimiz bu konular ışığında yapmamız gereken çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Bizler çarmıhtaki İsa Mesih'e bakmalı ve tüm hastalıklarımızı, yoksulluğumuzu, günahlarımızı ve her şeyi onda görmeliyiz. O her şeyi bizim adımıza üstlendiği için bizim bunların hiçbirine katlanmamız gerekmiyor. Ne kadar basit değil mi? Evet, zamanımız dolmak üzere. Şimdi sizlerle birlikte bir uygulama yapmak istiyorum. İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümüyle meydana gelen yer değiştirmenin farklı yönlerine bakmanızı ve bunların arasından Tanrı'nın kendiniz için yaptıklarına olan imanınızı dile getiren ve onun bu sağlayışını sahiplenen bir şükran ifadesi bulmanızı istiyorum. Tamam mı? Her birinizin birkaç dakikalığına bunu yapmasını istiyorum. Örneğin,
Rab İsa, sana şükrediyorum çünkü senin doğruluğun olayım diye sen benim için günah oldun. Anladınız mı? Bağırarak söylemek zorunda değilsiniz. Sadece kendi duyabileceğiniz bir ses de olabilir. Bu şükranınızla İsa Mesih'e seslenin. Kendinize odaklanmayın. Tüm benliğinizle O'na yönelin. Çünkü çözüm kendinizde değil, O'ndadır. Sorunlarınız hakkında ne kadar fazla konuşursanız, bu sorunların içine daha derin gömülürsünüz. Ayağa kalkın ve şükranınızı dile getirin. İşte böyle. Şimdi de yüksek sesle söyleyin. Lütfen ayağa kalkın. Tanrı'ya şükredin. Amin. Bu gerçekten çok iyiydi. Çok özgündü. Bu harika bir uygulama. Çünkü günahlarınızı açıkça ifade ediyorsunuz. Tanrı'ya çok şükür. Amin. Aranızda evli olanlarınız var, değil mi? Eşleriniz bundan böyle artık çok mutlu olacak. Evet, paylaşımı bitirmeden önce hep birlikte Rabbimize şükredelim. Onu yüceltelim. Rab İsa, sana teşekkür ediyoruz. Senin ismini yüceltiyoruz. Tüm övgü ve yücelik senindir. Amin. Tanrı hepinizi bereketlesin. Önümüzdeki paylaşımda Rabbin izniyle tekrar bir araya geleceğiz.